Sağlık hizmetlerini tek bir yerden yönetmek mi istiyorsun? Psikolog, diyetisyen ve doktor görüşmelerini online olarak yapmak için hemen Evital'i indir. Dilediğin yerde ve zamanda sağlık uzmanlarıyla görüş. Unutma, kendine iyi bakmanın Evital'de çözümü var.
Hikayeden Adamlar seçim özel programına hoş geldiniz. Hazır mısın?
Hazırım. Seçimlerde adaylığını koyan 3 tane lider var. Bunlardan birincisi zamanında yolsuzluğa bulaşmış, alkol problemi olan ve birçok siyasi dostu olan biri. İkincisi 2 kez görevden uzaklaştırılmış, öğlenlere kadar uyuyan, doğru düzgün işte olup olmadığı belli olmayan biri. Üçüncüsü de alkol sigara kullanmayan, vejeteryan, bir savaş kahramanı. Şimdi bunları söyleyince hangisini seçersin?
Savaş görmüş adam bir sürü şey öğrenmiştir.
Şimdi liderleri söylüyorum. Birincisi Franklin Roosevelt. Amerika'nın zamane başkanı ve yolsuzluğa bulaştığı söylenen, sürekli alkol kullanan bir adam. İkincisi İngiltere'nin efsanevi başkanlarından biri Winston Churchill. Üçüncüsü de Adolf Hitler. Bu hikayedeki önemli nokta şu. İnsanların bireysel olarak ne yaptıklarından çok fikirleri, vizyonları ve kimlerle birlikte oldukları bir şeyi seçerken çok daha önemli. Hani hep diyoruz ya, aa işte bu aday uzun boylu, aa yakışıklıymış, aa ne hoş kadın, aa alkol kullanıyor, kullanmıyor, oruç tutuyor, tutmuyor. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Gerçekten bu insan kendi karakterinin dışında sizler için ne yapabilir? Gerçekten sizi önemsiyor mu? İnsan özgürlükleri noktasında ileriye götürebilir mi? Bunlara bakın. Önceden neler vaat etmiş? Bunların kaçını gerçekleştirebilmiş? İnanın seçme şansının olmaması çok daha büyük bir kaos. O yüzden en büyük mükafatı da cezayı da verebileceğiniz yer yine seçmek veya seçmemek.
İşte işin en kötü yanı ne biliyor musunuz? Seçenekler bazen o kadar birbirinden zor seçilecek adaylar oluyor ki yani seçmemeyi neredeyse tercih ediyorsun. Çok fazla oy vermeyen insan var bu yüzden.
Kötünün iyisi diye bir şey var.
Evet.
Şimdi ben bu tanımı çok severim ama keşke başımızda böyle bir tanım olmasa da isterim. Onu seçeceğime gider bunu seçerim. Tamam, gerekirse kötünün iyisini seç. Ama seç. Ve bu senin elindeki tek hakkın, bunu yapma. Sen bu sefer oraya mı gideyim, buraya mı gideyim, bunu mu giyeyim, şunu mu giyeyim derdinden bir şeyi giy çık. Biriyle çık. Birine sevdalan. Ama arada kalma. Arada kaldıkça o araf mesafeleri uzuyor ve karanlıklar uzuyor aslında. Sen seçimlerini neye göre yapıyorsun? Kıyafetini neye göre seçiyorsun? Yiyeceğin yemeği neye göre seçiyorsun? Birlikte olacağın insanı, dostunu, arkadaşını, evini neye göre seçiyorsun?
Gut feeling derler ya böyle. Karnımdaki hisse göre. Aslında karar vermeyi çok severim. Çünkü bu sadece bir hissiyat olduğunu düşünmüyorum. Bu hissiyatı meydana getiren bir sürü faktör var aslında. Ama bir de şöyle bir tekniğim var. Herhangi bir şeye karar vereceğim zaman iki senaryoyu da düşünürüm sürekli. Yani A ve B derim. Sonra A senaryosunu seçtiğimi, o seçimden sonra nasıl hissettiğimi, ertesi gün neler olduğunu, ondan sonraki hafta neler olduğunu böyle gözden bir film gibi izlerim tahminlerimi. Bir de sonra B senaryosunu izlerim. Daha uzun mesafede hangisiyle hem aklım hem kalbim birlikte huzur bulabiliyor. Buna göre biraz seçim yapmaya çalışırım.
Duygusal seçimlerle, mantıkla, akılla alınan seçimler bazen hep çatışıyor. İnsan hayatı zaten bu çatışmalarla geçiyor. Ama hep söylediğimiz gibi yani kalbinin rahatsız olduğu bir yerde gerçekten aklın rahat edemiyor. Bazı kararlar kötü sonuçlar doğurabilir. Ama burada bence şuna bakmak lazım. Ben ölüme gelen bu seçim zamanında her neyi seçiyorsam, bundan memnun olmadığım zaman başıma neler gelebilir? Seçtiğim gibi çıkmazsa neler olabilir? Üçüncüsü ve en önemlisi, benim tekrar seçme şansım olacak mı? Hı hı. Bazı seçimleri tekrar yapabiliriz, bazıları ise hayatta bir kere olur ve o senin yönünü, yolunu belirler. Mecburen o dönemin, o şartların geçmesini beklemen lazım ve gelen şeylere katlanman lazım. Senin seçtiğin seçimler başkalarının hayatını da etkiliyor. Ve bireysel de düşünmemek lazım burada sürekli. Toplum olarak biz ne istiyoruz? Nereye gitmeliyiz? Nereye gitsek bizim için, bizden sonrakiler için, çocuklarımız, kardeşlerimiz için faydalı olur. Biraz bunları düşünmek lazım.
Sen aday olsan ne vaat edersin? Vaatlerin ne olur bize?
Hikayeden Adamlar Partisi, HAP olarak İlk vaadim şu olurdu. Kırık kalp kalmayacak. Eski sevgililer yok olacak. Gece yarısı aramalar, tacizler bitecek.
Ghosting yasa dışı sayılacak bundan sonra. Burada belirli zabıtalar görev alacak. Anladın mı? Hayalet avcıları diye bir ekip düşünüyoruz. Bunu yunuslar gibi düşünebilirsiniz, motorize ekip. Bunlar ghosting yapan kişiyi belirli üniformalarla, hayalet avcısı göreviyle arama izni de olacak bu kişilerin. Ondan sonra gidecekler, ghosting yapan kişiyi bulacaklar. Ondan sonra mahkemeye çıkaracaklar, yüzleştirecekler.
Yüksek aşk mahkemesi.
Yam mahkemesine çıkarılıp orada orada belirli bunların yaptırımları olacak artık. Öyle herkes kafasına göre ghosting yapamayacak. Bir kere bunun bir önünü almayı düşünüyoruz.
Tabii ve böyle yapanların bence sosyal medya hesaplarının üstüne böyle bir simge konulması lazım. Daha önce ghosting'den hüküm giymiş.
Hayır, bunların sosyal medyaya erişimi kısıtlanacak. Ozan Bozkurt. Bunları biz artık sosyal medyaya...
Bence ifşa etmek lazım kardeşim.
Kardeş bir şey söyleyeceğim.
Ki yapmasınlar.
Belediye binalarının önüne böyle pankartlar atarlar ya, bu aylık harcamamız, biz şeffaf belediyeyiz falan diye. Orada böyle mahallenin ondan sonra can yakanları, güvenilmezleri listelenebilir. Bir kere bu konuya el atmayı düşünüyoruz. Bunun haricinde okullarda gerçek tarih öğretilsin isterim. Vaatlerimizin arasında bu var. Gerçekler ve hayat okulu dersi eklensin isterim.
Duygusal gelişim dersleri.
Bravo. Bravo.
Kendimizi nasıl tanırız? 2000 yıl önceyi bilmek tabii ki önemli. Ama 2 yıl öncesini de bir hatırlatalım ya. Yakın tarih.
Hafıza dersleri verilebilir.
Şey değil ama, hızlı okuma. 5 dakikada 7000 sayfa okudum. Bu değil. Okuduğunu anlama dersleri verelim. Okuduğunu ve hissettiğini anlama, yorumlama. Hmm. Ve şu dersi vermek istiyorum ben. Eski sevgilim bana bunu dedi. Ne demek istiyor?
Bir ilişki istemiyorum dedi. Ne demek istiyor? Bunu müfredata ekleyeceğiz. Bunun için özel eğitilmiş tabii ki hocalarımız olacak. Her defasında aynı cevabı vermekten sıkılmayan bir heyet düşünüyoruz bununla tabii ilgili.
Bunlar çok kritik.
Oylar hapa.
Hap partisi.
Hap partisi.
Hapçılar kazanacak.
Şimdi hapı yuttun Türkiye. Bölümün devamında sana başkanım diye hitap etmek istiyorum. Şimdi öyle bir şey vardır. Siyasetle ilgilenen bunlar birbirine sürekli başkanım diye hitap eder. Aralarında hiçbiri başkan değildir. Bir kişi başkan adayıdır. Ama böyle herkes birbirine başkanım der. Böyle reklam müdürü de başkandır. Dördüncü aday adayı da başkandır. Herkes böyle başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Aa, olur mu başkanım, siz buyurun başkanım falan diye böyle bir durum vardır. Benim de sen eş başkanım olarak ben sana başkanım diye bu
tamam,
programın
bu programda
devamında
böyle
hitap etmek istiyorum başkanım.
Başkanım peki... Sayın Başkanım, kaçamadığımız bazı seçimler var. Mesela takım tutmak gibi. Küçükken hatırla, baban, abin ya da çevrede böyle öykündüğün, rol model aldığın kişiler hangi takımı tutuyorsa sen o takımı tutarsın. Şimdi şöyle bir hikaye yoktur. İşte sarı lacivert renkleri gördüm ve bir anda tutuldum. Yani bir şeylerden etkileniyoruz.
Bende var. Ailede hiç Beşiktaşlı yoktu. Ben bir gün gerçekten... Ben Beşiktaş'ı seviyorum deyip siyah beyazdan etkilenip herhalde Beşiktaşlı olduğuma karar
Olmamasından
verdim.
Olmamasından etkilenmiş olabilir misin?
Yağmurlu bir günde rastladım sana, üstünde çubuklu formalar vardı. Birden gördüm, aşık oldum ben. Hayatın anlamı siyah beyazdı. Fakat bu aşk çocukluk aşkı olarak açıkçası birazcık kaldı. O da ayrı bir konu.
Tabii tam onu soracaktım. Bana ilk 11'den 5 kişi say desem.
3 kişi bile sayamam. Bunun da hikayesini anlatabilirim ama bugünle bir alakası yok.
Evet. Şimdi bunu şuraya bağlamak istiyorum aslında. Çocuklukta verdiğimiz, aslında biraz bilinçaltının tetiklediği takım tutma kararı günümüzde devam ediyor. Sen büyüdüğün zaman da o takımın böyle bir neferi olarak, bazen fanatik, bazen standart bir tarafta olarak devam ediyorsun. Ama bir şekilde takım değiştirmek onursuzluk, haysiyetsizlik sayılıyor.
Tabii ki.
Peki politik seçimlerde, siyasi seçimlerde yine siyasi fikrimi söylemek, değiştirmek yine onursuzluk sayılır mı?
Maalesef sayılıyor toplumda. Yani maalesef döneklik gibi görülüyor. Çünkü şu yüzden ayıplanıyor. Diyor ki sen ideolojini değiştirdin. Çünkü farklı siyasi partiler farklı ideolojilerden bahsediyorlar. Sen eskiden buna inanıyordun. Şimdi demek ki sen bakış açını değiştirdin. Yani sen her fikrini değiştirebilirsin, dönek bir insansın gibi. Fakat şu atlanıyor. Türkiye'nin en köklü siyasi partileri bile kurulduğu günle bugün temsil ettiği şey aynı mı? diye bir bakmak lazım. Sen bir futbol takımını belirli bir stili için, bir duruşu için sevdin. Ama aradan geçti 20 yıl, bu formalarını değiştirdi. Renklerini değiştirdi. Armasını değiştirdi. Tezahüratlarını değiştirdi. Yönetimi değişti. Çalışanı değişti. Futbolcusu değişti. Teknik heyet değişti. Sonra ben diyorum ki ben artık Beşiktaşlı değilim. Aa, sen demek ki dönek bir adamsın.
Sen adam değilsine kadar gidiyor.
Abicim benim 15 yıl önce hani o aşık olduğum takımın tesi yok ki. Her şey değişmiş. Ben niye sırf sözümden dönmeyeyim diye buna devam ediyorum yani. Çok güzel bir söz vardır, der ki ben fikirlerimin kölesi değil sahibiyim arkadaşım. Yani sen eğer o fikir ağzından çıktı veya bir kere inandın diye ona köle oluyorsan bunda bir problem yok mu? Niye bir şeyi seçtiğimizi ve sevdiğimizi unutuyoruz? Aradan o kadar çok zaman geçiyor ki ben artık onun sebebini bilmiyorum. Maymun deneyi var bununla ilgili. Bir grup hayvanı bir kafese koyuyorlar. Her kapıya uzanın canını acıtıyorlar. Bir süre sonra hayvanların tamamı değişiyor. Yani o işkenceye maruz kalmış bir tane hayvan yok. Şahit olmuş bir tane hayvan yok. Ama diğerlerinden gördükleri için aynı davranışları sergiliyorlar. Sorsan kapıya neden uzanmadığını bilmiyor maymun.
İşte buna sürü psikolojisi de diyoruz ya. Maalesef hayatımızı da belli sürülerin içinde geçirdiğimiz için dikkat çekmemek veya ayıplanmamak, dışlanmamak için o sürü, o grup ne yapıyorsa büyük ölçüde onları yapmaya, onlara eşlik etmeye başlıyoruz. Asıl sıkıntı da burada. O zaman birey olmak hiçbir şey ifade etmiyor. Sen sürünün bir parçası oluyorsun. William Ray, Dinle Küçük Adam kitabını mutlaka okuyun. Çok kısa ve küçük bir kitaptır. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sından kaçan bir yazar aynı zamanda. Bu tarz faşizan örgütlenmelerin, yani grup psikolojisini çok iyi anlayıp üst akılların topluluklara neler yaptırabileceği ve gerçekten birey olmayı başaramadığında toplumun ve kalabalığın seni ne kadar kötü etkileyebileceğini anlatan şahane bir başyapıt. Kendinize dair, tanıdıklarınıza dair, günümüze dair birçok şey bulacaksınız ve şunu söyleyeceksiniz kendinize. Ya ben bir insanım, bir bireyim. Öyle veya böyle benim düşündüklerimin, hissettiklerimin çok büyük bir değeri var. Ben anlaşılmasam da inanmaya, hissetmeye devam edeceğim. Devam etmeliyim. Yaşadım diyebilmek için diyeceksiniz. Eğer biri size bir şeyi inanılmaz ikna olmuş şekilde anlatıyorsa onu biraz daha düşünün. Çünkü kendini de ikna etmek için insan ancak yüksek perdeden böyle eli kolu havada bağıra çağıra konuşur. Ya bizim bağıran insanlara ihtiyacımız yok ki. Benim dinleyen insanlara ihtiyacım var. Gün içinde zaten ben birçok yerin bana bağırmasını duyuyorum. Sesini yükselttiğini duyuyorum. Kornalar duyuyorum. Gürültüler duyuyorum, inşaat duyuyorum. Bir de çıkmış bana benim için bağırdığını söylüyor. Ya benim için bağırma. Benim için bir şeyler yap. Eğitimi düzelt. Finansı, ekonomiyi düzelt. Cebime giren parayı düzelt. Bana böyle gel. Ondan sonra bağırma. Ben gelir seni dinlerim zaten. Bu kadar. Ve unutmayın, sattığı şey ucuz olan kişi bağırır. Sen kuyumcunun çıkıp bağırdığını gördün mü? Lüks bir araba satıcısının çıkıp arabalarım var bağırdığını gördün mü? Hayır. Ancak sokak satıcısı, tezgahtar bunlar bağırır.
Alıcının ucuz ürün aradığı yerde de satıcı çareyi ucuz ürün satmakta buluyor belki. Hayatta her şey bir seçim. Gündelik hayatımızda yaşadığımız en zor seçimler nasıl olabilir? İşte çıkmadan önce bir lavaboya girsem mi ya? Ama hani çok da az ihtiyacım var.
Benzin alma durumu var. Ya şuraya gideceğim ama benzinim yeter mi? Varınca mı alayım, varmadan mı alayım?
Pizza mı pide mi?
Çok zor.
Değil mi? Lahmacun.
Sarışın mı esmer mi? Kumral.
Kızıl.
Hayatında yaptığın en zor seçim deyince aklına ne geliyor?
Galiba işi bırakmak olmuştu ya. Seçimlerin şöyle bir komik yanı vardır abi. Yapana kadar gözünde büyür. Yaptıktan sonra yanlış kararı bile vermiş olsan ulan bu muydu ya dersin. Çok da önemli değildir. Yapana kadar gözünde çok büyür ya. Çok büyür, çok büyür.
Ya aslında bu yine işte el alem hapishanesi dediğimiz şeyden kaynaklanıyor. Yani işi bırakırsam el alem ne der? Patron ne der? Ailem ne der? Dostlarım ne
gayet
der?
Gayet hayatta kalma sevginle alakalı bir şey işi bırakmak yani. Çünkü aç kalma riski var. Dolayısıyla bu seçimi yapmak çok zor bir şey oluyor. Kendine zarar vereceğin, mağdur olabileceğin bir şeyler. O yüzden en zor seçim henüz karar vermediğin seçimdir her zaman.
Doğru.
Verdikten sonrası boştur, low. Low.
Kişiler mi daha önemli yoksa ekipler mi?
Ya kesinlikle ekip önemli çünkü genelde bu arada Türkiye'de de birçok yerde de kişinin arkasından gidilir. Bu sadece siyasette değil şirketlerde de bazen böyledir biliyorsun. Yani o şirketin kurucusuna ve CEO'suna güvenerek yatırım yapılır. Ama onun bir sistem getireceğine, iyi bir ekip kurabileceğine, hatta sunumlarda da öyle bahsederler. Hani ben kurucusuyum ama arkamda şöyle bir ekip var. İşte bu işte bu kişi ilgileniyor. Bunun referansları bunlar ve CV'si bunlar diye. E çünkü kişi geçicidir, hatta fanidir. Arkasında bıraktığı sistem ve ekip bunu devam ettirebilmesi, hatta görev süresi bittikten sonra bu sistemin çalışmaya devam edebiliyor olması gerekiyor. O yüzden tabii ki ekipler önemli.
Lider evet çok önemli. Ancak o lider her ne yaparsa yapsın, kurduğu sistemden kendisini çıkardıkları zaman o sistem, o çarklar hala çalışıyorsa doğru bir liderdir ve doğru bir sistem kurmuştur. Çünkü kişiye bağlı olan sistemler her zaman çöker. Her zaman çökmeye meyillidir. Ve o kişi o denklemden çıktığı zaman artık seçenlerin de kalanların da vay haline. Max Weber diyor ki güçleri ve liderleri aslında üçe ayırırız. Birincisi çok eski çağlardan kalan, babadan oğula geçen, hani monarşi gibi ölüyor. Ondan sonra selefi kimse o devam ettiriyor. İkincisi bizim genelde işte Kuzey Avrupa ülkelerinde gördüğümüz gibi seçimini yaparsın, gider oy verirsin ama o fikre, o kültüre oy verirsin. İstediğin, olmasını beklediğin, onu temsil eden ve gerçekten kolay kolay değişmeyen görüşe oy verirsin. Bir diğer üçüncü taraf da aslında Max Weber bunun tükenmiş olduğunu veya tükeneceğini söylese de şu an son 20-30 yıldır hatta belki son 50 yıldır hortlayan ve dünyayı etkisi altına alan diğer son seçenek. O da karizmatik liderlik. Hı hı. Yani kurumdan çok, kişilerin çoğunluğundan, toplumdan çok kişiye oy verme. Şimdi kiminizin aklına diktatörlük gelebilir, kiminizin aklına tek partili rejimler gelebilir. Ama burada anlatılmak istenen aslında şu. Max Weber der ki böyle yönetim sistemlerinde insanlar ara mekanizmalar olmadığı için, ortayı bulacak, iletişimi kuvvetlendirecek hı hı. platformlar olmadığı için kendini liderle eşleştirir. Ve lider her zaman en küçük noktaya seslenir. Dikkat edin hep böyle mitinglerde bilmem ne amca, bilmem ne teyze, ey genç kardeşim, ey güzel çocuğum böyle söylemler olur. Sanki arada bakanlıklar, hı hı. ilçe teşkilatları, il toplantıları, muhtarlıklar, hiç bu kurumlar yokmuş gibi. Bu güzel bir şeyle de sonuçlanabilir ama genelde çok tehlikelidir. Çünkü sen bu sefer takım tutar gibi oy vermeye başlarsın. En tehlikeli şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü o kişilere sorarsın, dersin ki ya sen buna oy veriyorsun ama oy verdikten sonra bu ekibin, bu partinin, bu liderin vaatlerini biliyor musun? Peki bu lider ve onun ekibi daha öncesinde neler yaptı hatırlıyor musun? O zaman neye göre oy veriyorsun?
İşte kendimize vekil seçiyoruz aslında. Yani milletvekili dediğin şey bunun için yok mu zaten? Burada vatandaşı temsil edecek, onun haklarını savunacak değil mi? Kalabalık bir milletvekili kadrosu aslında seçiliyor. Bu milletvekilleri de bizim hakkımız orada savunmak için var. Senin bir Şirinler köyünde olduğunu düşün. Burada iş paylaşımı yapılır değil mi? Diyoruz ki biz 40 kişiyiz bir sınıfın içerisinde. Bir sürü yapacak işimiz var. İşte ekmek yapmamız lazım. Sınıfı temizlememiz lazım. İşte notlar alınması lazım. Ama okul yönetimi diyor ki haftanın her günü bu sınıfın içerisinde olacak olan olayları raporlayacak. İşte gelecek olan kararlarda sizi temsil edecek bir kişiye ihtiyaç var. Şimdi sınıftaki herkes hem diğer işleri yapıp hem de bunu yapamayacağına göre bizim bir kişi seçmemiz lazım. Yani bunun adı iş paylaşımıdır. Ben sınıfı temizlerim. Sen notları alırsın. Bir kişi de biz bunları yaparken bizi temsil edip gidip dışarıda bizim hakkımızı savunur değil mi? Bu kişiyi neye göre seçeriz? Bizi en iyi anlayan, en iyi dinleyen, adalet duygusuna güvendiğimiz ve dışarı çıktığında bunları ifade edebilecek yeteneğe sahip olan.
O kadar güzel söyledin ki. Yerel seçimlerde genellikle liderler sahaya inerler ve temsil ettikleri bölgedeki esnafla konuşurlar. Ve o tarafta arka tarafta bir kameraman ordusu, bir koruma ordusu. Teyzecim, abcacım bol bereketli işleriniz olsun bugün diye o esnafın dükkanına girerler. Esnaf da der ki Allah nereden çıktı bunlar şimdi? Ekonomi nasıl? Kötü mü? Kötü değil mi? Biz gelelim düzelecek, şöyle olacak falan. Peki seçildikten sonra gidiyorlar mı? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Ya da seçildikten sonra gerçekten ya biz sana gelmiştik, bunları söylemiştik. Neyi eksik yaptık, neyi doğru yaptık? Bize bir söylesene sevgili esnaf. Ben sana bunları vaat ettim. Şunları gerçekleştirdim, şunları gerçekleştiremedim. Nedense her şehirdeki yollar seçimlerden 6 ay önce yapılmaya başlanıyor. Sadece bunlar da değil. Son dönemde ağrı kesici satışları patlamış durumda. Neden biliyor musun? Yol yapım çalışmaları, peyzaj çalışmaları, bunların gürültüleri, inşaatlar ve seçim otobüslerinin müzikleri yüzünden herkes ağrı kesici bağımlısı oldu ya. Böyle bir şey olabilir mi?
Abi bana seçim otobüsü diyorsun. Yani travma mı tetikliyorsun? Bilmiyorum, 70 yıl önce bu bir kere çalışmış herhalde. Belki o zaman sadece radyo vardı. İşte televizyondan ulaşılamıyordu insanlara vesaire. Böyle kim varlık gösteriyorsa sokaklarda o güçlü gibi algılanıyordu herhalde. Ya bugün bu sistemin devam ettirilmesi gerçi akıl alır gibi değil. Yani belirli bir yaş grubunun üstünü bu etkiliyor mu hala? Gerçi onu da bilmiyorum. Sabah akşam benim özel alanıma gürültü yaparak ben buradayım demesinin karşılığında ben ona ödül olarak oyum seninle dememin mantığını gerçekten kim kuruyor ya? Ya bu kadar gereksiz bir iş olamaz. Bak siyasetle ilgili her şey tartışılabilir. Ya bunu gerçekten tartışmayalım artık. O araba en azından faydalı bir şey yapsa ya. Bütün gün geziyor. Gürültü yapmaktan başka ne işleri var? Hele ki o otobüsle bir trafikte tıkalı kalırsın böyle. Yol ilerlemez böyle 5 metre yanında gümbür gümbür aynı ses çalar ve hep bir mağdur ama özgüvenli bir ses vardır. Hani geleceğiz, geliyoruz diye böyle diyorsun ki tamam ne olur gelme.
Bir de o otobüslerdeki hoparlörler hep patlak olur, tamam mı? Yani ses en sonuna kadar açıldığı için zangır zangır titrer o otobüsteki hoparlör. Sen oy vereceğin varsa da vermek istemezsin. Çok zor. Peki seçim şarkılarıyla ilgili ne düşünüyorsun? Böyle bir hem sektör var seçimler yaklaşırken hem de seçim şarkılarında kullanılan sözler, referans alınan işte Karacaoğlan, o dağlar, yollar, hem bunlar var bir de kullanılan enstrümanlar var. Şimdi davul zurna varsa bir kutlama havası, bir marş havası. Ne bu? Emekliler. Size sesleniyorum. Biraz daha böyle melodik şeyler, hip hop, rap varsa Z kuşağı, bedava kontör, herkese döner veriyorum. Dürüm benden.
Hayır. İşin en kötü yanı da yani Z kuşağı bundan en tavlanmayacak akılda
anasına
gençler.
Anasına babasına inanmıyor Z kuşağı. Lideri mi? Elinde parmağında oynatır ya.
Hayır, bir de hep şey var böyle. Şimdi tamam mı? Koca koca bütçeli ofisler, ciddi ciddi takım elbiseli adamlar toplanıyor. Diyorlar ki gençlere ulaşmamız lazım. Ne yapalım? Biri çıkıyor diyor ki başkanım çok iyi bir fikrim var. Rap yapalım. Ya bu genç nesil rap denilen o zamazingoya bayılıyor yahu. Rap yapıldığı zaman bunların aklı başından gidiyor. Hani diyecekler ki vay rap yapan, rap müziğe saygı duyan bir başkan adayı var. Kesinlikle bizimle aynı kafada olmalı. Biz bu adamın peşinden gidelim diye. Ya bu gençler dünyaca kabul görmüş büyük sanatçıların şarkılarını böyle girip bu yanlış yapılmış beğenmedim falan diye eleştiriyor. Senin
seçim şarkısında haydi gel bana oy ver demen de mi sana oy verecek?
Allah kahretmesin ya. Bir de şöyle bir şey var yani hep seçim vaadi yokluk üzerinden yapılıyor, tamam mı? Şimdi sen gencecik bir çocuk Z kuşağı, ona diyorsun ki sürekli böyle işte kontür bedava olacak ya da işte diyorsun ki toplu taşımalara ücretsiz internet koyacağım falan. Çocuk da diyor ki abi başkanım ben bu yaşta araba alabiliyor olmam gerekiyor. Niye ben toplu taşımaya binmek zorundayım ki? Yani çocuk işin orasında ve bu çocuklara sürekli bunu vaat ediyorsun. Onun yerine şunu duymak istiyor aslında, hani işte özgürlüğün artacak, işte festivaller olacak. Yani biri çıkıp şunu dese daha, yani kim mesela popüler diyecek? Tiesto mu mesela? Hani Tiesto'ya getireceğim arasını satayım. Hani dese yine bir ihtimal şey olabilir. Yani çok seviyordur Tiesto'yu ama mantıklı bulabilir yani. Adama diyor ki kontür vereceğim sana. Ulan kontür mü kaldı? Free Wi-Fi mi kaldı yani? Kahve zincirlerinin hali hazırda yaptığı hizmeti belediye başkanları öneriyor ya. Böyle bir şey olamaz.
Sen zaten bu temel hizmetleri bir vaat gibi. Gerçekten artık temel insan hak ve özgürlüğü olması lazım. İşte nedir bu? Elektriğe ulaşım şehirlerde. Ücretsiz kablosuz internet. Bunlar gerçekten ya dünyanın birçok yerinde var. Veya daha geniş bir ulaşım ağı. Sen diyorsun ki geleceğim, yol yapacağım, metro yapacağım. Ya bunu yapman lazım zaten. Senin bu yıla kadar yapmadığın hata.
Evet.
Bir de şöyle bir yarış var. Hayır, metroyu biz başlattık, siz devam ettirdiniz. Hayır hayır, biz yaptık, biz açtık, siz açmayı unutmuşsunuz. İlk kurşun atarmışçasına sanki bir savaşta cephe fetheder gibi diyor ki orada otobüs hattı yoktu, biz yaptık. Tamam güzel ya, yapman lazım zaten. Orada yol yoktu, burada elektrik yoktu. Benim zaten oy verip, vergi verip almam gereken hizmetler bunlar zaten. Bunlar neden sanki onlar olmasaymış, yapılmayacakmış gibi bir algı var. Bunu anlamış değilim.
Bak ben bunu eski ekibimizle şöyle bir şey yapmıştım gerçekten. Böyle bir benzer bir seçim dönemindeydi. Dedim ki bakın arkadaşlar, hepiniz bana dedim 200 lira verin şu anda. Topladığımı hayal edin dedim. Gittim bir tane kahve makinesi aldım. Ofise getirdim, koydum. Sonra dedim bir kurdele bağladım. Hepinizi çağırdım. Dedim ki Sercan'ın gidip almış olduğu kahve makinesinin açılışına hoş geldiniz. Orada bir konuşma derim, patlatırım, kurdeleyi keseriz. Ondan sonra ama dedim sizden şunu bekliyorum. Yani herkes hep bir ağızdan diyecek ki hani Sercan sen olmasaydın nasıl olurdu, Allah senden razı olsun filan. Ve her gün dedim o kahveyi içerken yanınıza gelip diyeceğim ki nasıl aldım kahve makinesini? Siz ben olmasaydım kahve içemezdiniz. Fakat temelinde 250 lira vererek bu parayı topladınız. Ben de almaya giden kişi olduğum için hani para vermedim diyelim. Gittim bunu aldım. Yani benim maksimum faydam bu olabilir. Herkes 200 lira verir. O ayak işini yapacak adam da hani parasını vermez. Labor ile yani iş gücüyle bunu karşılar. Fakat bu kahve makinesi şimdi benim size bahşettiğim olağanüstü bir hizmet midir? Yoksa parasını arasında toplayıp bana verdiğiniz şeyi ben de görevimi yapıp gidip marketten alıp getirmek midir?
Ama şu an şu var zaten. Herkesten 200'er lira alınıyor o kahve makinesi için. Ne kahve makinesi var ortada, ne 200 liralar var. Asıl sıkıntı bu.
Son olarak Türkiye Cumhuriyet tarihinin en unutulmaz seçim vaatlerine göz atacağız. Bende bir tane var. 2002 seçimlerine LDP'den katılan bir siyasetçi demiş ki ofsaytı kaldıracağım.
Kadınlardan oy almak için mi yapıyorsun bunu?
Süleyman Demirel'in bir vaadi var. 91 yılında demiş ki kim ne veriyorsa ben 5 lira fazlasını vereceğim.
Verdi mi acaba? Sormak lazım.
Meseleleri mesele etmezsen ortada mesele kalmaz. Siyasetçiden duyduğunda güven vermiyor ama hayatına uygulayabilirsin.
Tabii. Yani.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Karayalçın'ın bir vaadi var. Yoksulluğu yasaklıyorum demiş.
Hmm, yoksul olan yoksulluğunu söyleyemeyecek mi yani?
İşte yasak olacak.
Müthiş bir bağımsız belediye başkan adayının sloganı var. Ben değil de kim, şimdi değil de ne zaman? Bence bu evlilik teklifi için olabilir. Ben değil de kim, şimdi değil de ne zaman? Benimle evlenir misin?
Evet. Çok etkilendim.
Şey vardı. Sen bilir misin bilmiyorum. İş aş Haydar baş.
O çok mantıklı.
Kafiyeli.
Bak abi bir şey kafiyeliyse o zaman mutlaka doğrudur. Bu siyasetin şaşmaz kuralıdır. Bu yola baş koymuş, geliyor Sercan Şahin kurtulmuş.
Derdi tasayı unut, geldi Ozan Bozkurt. Hikayeden adamlar.
Sona erdi. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.
Seçimlere gitmeyi, oy vermeyi unutmayın. Sizi seviyoruz.
Seçimlerinizi gözden geçirmeyi de unutmayın.
Sağlık hizmetlerini tek bir yerden yönetmek mi istiyorsun? Psikolog, diyetisyen ve doktor görüşmelerini online olarak yapmak için hemen Evisal'i indir. Dilediğin yerde ve zamanda sağlık uzmanlarıyla görüş. Unutma, kendine iyi bakmanın Evisal'de çözümü var.